Ayrım 3. Platon bir gün. Thomas Cathcart, Daniel Klein. Sayfa 27. 2. Mantık. Mantık yoksa akıl yararsızdır. Mantıkla tartışmaları kazanabilir ve kalabalığı dağıtabilirsiniz. Dimitri. Birbirine rakip birçok felsefe var. Bir şeyin doğruluğundan nasıl emin olacağım? Tasso, bir şeyin doğru olduğunu kim söylüyor? Dimitri, aha yine başladın. Neden hep sorulara sorularla yanıt veriyorsun? Tasso, rahatsız mı oldun? Dimitri, niye sordum bilmiyorum zaten. Çünkü bazı şeyler doğrudur. 2 artı 2'nin 4 etmesi gibi. 2, 2 daha 4 eder, doğrudur, konu kapanmıştır. Tasso, iyi de nasıl emin olabiliyorsun? Dimitri, akıllıyım çünkü. Tasso, o başka mesele. Ama 2 artı 2'nin 4 ettiğinden eminsin, çünkü işlem mantığın aksi iddia edilemez yasalarına uyuyor. Çelişmezlik yasası. Tasso haklı. Aristoteles mantığına dayanan şu klasik fıkra ile başlayalım. İzak'la Samuel hahamın karşısına çıkarlar. İzak, haham efendi der. Samuel her gün koyunlarını toprağımdan geçiriyor ve ekinlerim mahvoluyor. Toprak bana ait, adalet istiyorum. Haksızlık bu. Haham haklısın der. Aynı anda Samuel, ama haham efendi der. Koyunlarımın gölden su içmesi için onun toprağından geçmekten başka çareleri yok. Susuzluktan ölsün mü zavallılar? Hem asırlardır her çoban koyunlarını sulamak için su kaynağına giden araziden geçme hakkına sahiptir. Benim de koyunlarım olduğuna göre ben de bu hakka sahibim. Haham haklısın der. O sırada odaya girmiş ve etrafı toparlarken konuşmalara kulak vermiş olan karısı Haham'a, ''İyi de der, ikisi birden haklı olamaz.'' Haham eşine döner, ''Sen de haklısın.'' der. Karısı Haham'a Aristoteles'in çelişmezlik yasasını çiğnediğini bildirmektedir. Aslında bu yasanın ihlali, bir haham için komşunun kızına göz dikmek kadar ağır olmasa da, yine de az şey değildir. Çelişmezlik yasası, bir niteliğin bir şeye aynı anda hem ait olmasının hem de ait olmamasının olanaksız olduğunu söyler. Mantık dışı akıl yürütme. Mantık dışı akıl yürütme, filozofların belalısı olsa da, Tanrı biliyor ya, bazen işe yarar. Pek tutulması muhtemelen bu yüzdendir. Bir İrlandalı Dublin'de bir bara girer, 3 bardak bira ısmarlar. Önce birinden, sonra diğerinden, daha sonra da üçüncüsünden birer yudum alır ve bu sırayla içerek 3 bardağı bitirir. Ardından 3 bira daha ısmarlar. Meraklanan barmen, her seferinde bir bardak alıp içsen diğerleri ısınmaz der. Bunun üzerine adam, biliyorum der. Ama benim 2 kardeşim var, biri Amerika'da, diğeri Avustralya'da oturuyor. Birbirimizden ayrılırken, birlikte içtiğimiz günlerin şerefine hep böyle içeceğimize söz verdik. Yani bardakların ikisi kardeşlerim, biri benim için. Barmen duygulanır, ne kadar hoş der. Adam kısa süre içinde barın müdavimi olur ve her gece aynı şekilde içer. Derken günün birinde adam gene bara gelir ve bu sefer 2 bardak ısmarlar. Barmen biraları verir ve içten bir üzüntüyle başınız sağ olsun der. Adam gülümser. Yok yok der. Kardeşlerim hayatta. Yalnız ben din değiştirip mormon oldum. O yüzden alkolü bıraktım. Nalıncı keseri mantığının işe yaradığı yerlerde vardır yani. Tüme varımlı mantık. Tüme varımlı mantık, tikel örneklerden genel teoriye doğru akıl yürütür. Bu yöntem, bilimsel teorilerin onaylanmasında kullanılır. Ağaçtan yeterince elmanın düşüşünü gözlemlerseniz, elmaların yukarı veya yana gitmek yerine daima aşağı düştüğü sonucuna varırsınız. Bunun ardından, mesela armut gibi düşen cisimler üstüne daha genel bir hipotez oluşturabilirsiniz. Bilim de zaten böyle ilerler. Edebiyat tarihinde gözü pek Sherlock Holmes'ten daha fazla tüm dengelim gücüyle donanmış başka bir karakterin olmadığına inanılır. Ancak Holmes'ün çözümlerinde izlediği yol genellikle tüm dengelimle alakasızdır ve meşhur dedektif gerçekte tüme varımlı mantık kullanır. Holmes aşağıdaki fıkrada anlatıldığı üzere, öncelikle durumu büyük dikkatle inceler, ardından geçmiş deneyimlerinin ışığında analojiyi ve olasılığı kullanarak genelleme yapar. Holmes Watson'la birlikte kamp yapmaktadır. Gecenin geç bir saatinde Holmes uyanır ve Doktor Watson'u dürter. Watson der, "Göğe bak ve bana ne gördüğünü söyle." "Milyonlarca yıldız görüyorum Holmes," der Watson. "Peki bundan ne sonuca varıyorsun Watson?" Watson biraz düşünür, sonunda "Şey," der, "astronomik açıdan milyonlarca galaksi ve muhtemelen milyarlarca gezegen bulunduğu sonucuna varıyorum. Astrolojik açıdan Satürn'ün Aslan burcuna girdiğini görüyorum. Zamansal açıdan saatin yaklaşık 3'ü çeyrek geçtiğini kestirebiliyorum. Meteorolojik açıdan yarının harika geçeceğini düşünüyorum. Teolojik açıdansa Tanrı'nın her şeye gücünün yettiğini ve bizim minnacık olduğumuzu çıkarabiliyorum. E peki sen ne sonuca vardın Holmes? Birisi çadırımızı çalmış dostum. Holmes'un bu sonuca nasıl vardığını tam olarak bilmiyoruz ama olasılıkla şöyle bir şeydir. 1. Uykuya daldığımda çadırdaydım ama şimdi yıldızları görüyorum. 2. Geçmişte yaşadığım benzer deneyimlerle analoji içinde oluşturduğum çalışma hipotezim birisinin çadırımızı çaldığı yönündeydi. 3. Hipotezi sınamak için alternatif hipotezlere baktım. A. Belki çadır yerindedir ama birisi çadırın tavanına yıldızlı bir gece manzarası görüntüsü yansıtıyordur. İnsan davranışları ve donanıma dair geçmiş deneyimlerim bana ilgili donanımın çadırda bulunması gerektiğini bildiriyor ve öyle bir şey söz konusu değil. O halde bu fikir olası görünmüyor. B. Belki çadır uçup gitmiştir. Ancak geçmiş deneyimlerim çadırı uçuracak güçte bir rüzgarın belki Watson'u değil ama beni mutlaka uyandırmış olması gerekeceği sonucuna varmamı sağlıyor. C. Vesaire vesaire vesaire. 4. Hayır, bence ilk hipotezim büyük olasılıkla doğru. Birisi çadırımızı çalmış. Tüme varım. Onca yıl Holmes'un yeteneğini yanlış terimle tanımlamışız. Yanlışlanabilirlik. Hasta. Dün gece rüyamda Jennifer Lopez ve Angelina Jolie ile beraberdim. Sabaha kadar seviştik. Psikolog. Derinlere gömülü bir anneyle yatma arzusu taşıdığınız son derece açık. Hasta. Ne? Yahu kadınların ikisinin de anamla uzaktan yakından benzerliği yok. Psikolog. Aha, bir tepki oluşumu. Gerçek arzularınızı bastırdığınız son derece açık artık. Yukarıdaki şaka değildir. Bazı Freudcular cidden tam da böyle akıl yürütürler. Bu akıl yürütme tarzındaki sorun, Oidipusçu teorileri çürütebilecek hiçbir örneğin bulunmamasıdır. 20. yüzyıl filozoflarından Karl Popper, tüme varımlı mantık eleştirisinde bir teorinin sağlam olabilmesi için onun yanlış olduğunu gösterebilecek bazı mümkün durumların bulunması gerektiğini öne sürmüştür. Yukarıdaki sahte şakada ise Freudcu psikoloğun kanıt kabul edebileceği bu tür durumlar söz konusu değildir. Aşağıdaki sahici fıkra ise Popper'in vurguladığı noktayı tümüyle göz önüne sermektedir. İki adam kahvaltı etmektedir. Biri ekmeğine yağ sürerken, "Hiç dikkat ettin mi?" der. Kızarmış ekmek yere düştüğünde daima yağ sürülü yüzü alta geliyor. İkinci adam, "Hayır, bence yağlı yüz alta geldiğinde temizlik meselesi can sıkacağı için hep öyle düşüyormuş gibi geliyor. Her iki yüzünde aynı oranda altta kaldığına bahse girebilirim." Bir iki, "Ya öyle mi? İzle o zaman." der ve elindeki ekmeği yere bırakır. Ekmek yağlı yüzü üstte kalacak şekilde düşer. İkinci adam, "Ya demedim mi?" der. Bunun üzerine diğeri, "Aa anladım." der. "Tereyağını yanlış yüze sürmüşüm." Bu adamın teorisini hangi kanıt yanlışlayabilir ki? Tümden gelimli mantık. Tümden gelimli mantıkta akıl yürütme genelden özele doğru işler. En temel tümden gelimli akıl yürütme şu kıyasta görülür. Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır, o halde Sokrates ölümlüdür. Milletin yoldan çıkıp, "Tüm insanlar ölümlüdür, Sokrates ölümlüdür, öyleyse Sokrates bir insandır" türünden yanlış akıl yürütmeleri düşmesi şaşırtıcıdır. Bunun "Tüm insanlar ölümlüdür, bizim kedi ölümlüdür, öyleyse bizim kedi bir insandır" türü bir akıl yürütmeden hiçbir farkı yoktur. Tümden gelimli akıl yürütmede çuvallamanın bir diğer yolu ise yanlış bir öncülden hareketle sonuca gitmektir. Yaşlı bir kovboy bara girer ve bir içki ısmarlar. Barda oturmuş viskisini yudumlarken genç bir kadın gelip yanına oturur. Kovboya döner ve "Siz gerçek bir kovboy musunuz?" diye sorar. Kovboy, der, "Tüm hayatımı çiftlikte at sürülerini güderek, çit tamir ederek ve sığır damgalayarak geçirdim. Yani öyleyim herhalde." Bunun üzerine kadın, "Bense bir lezbiyenim." der. "Hayatım boyunca hep kadınları düşündüm. Sabah kalkar kalkmaz ilk işim kadınları düşünmektir. Duş alırken veya TV izlerken her şey aklıma kadınları getirir." Kadın gittikten sonra bu sefer genç bir çift gelir ve yaşlı kovboya, "Affedersiniz" derler. "Siz gerçek bir kovboy musunuz acaba?" Adam genç çifte bakar. "Vallahi" der. "Bu yaşıma kadar öyle biliyordum ama lezbiyenmişim meğer." Kovboyun hangi noktada yanlış yola saptığını incelemek eğlenceli olabilir. Belki değildir ama yapacağız. Gerçek kovboy olup olmadığı sorusuna karşılık veren adamımız şöyle akıl yürütmüştür. 1. Eğer bir kişi tüm zamanını kovboy işleri yaparak geçiriyorsa o kişi gerçek bir kovboydur. 2. Tüm yaşamımı kovboy işleri yaparak geçiriyorum. 3. Öyleyse ben bir kovboyum. Kadın ise şöyle akıl yürütmüştür. 1. Eğer bir kadın tüm zamanını kadınları düşünerek geçiriyorsa o kadın bir lezbiyendir. 2. Ben bir kadınım. 3. Sürekli kadınları düşünüyorum. 4. Öyleyse ben bir lezbiyenim. Ardından kovboy akıl yürütüp aynı sonuca ulaştığında ise kendi durumu için yanlış bir önermeyi, 2. ben bir kadınım, kullanmıştır. O kadar da değil. Felsefeye tümüyle şakadır demedik herhalde. Analojiye dayanan tüme varımlı kanıtlama. Analojiye dayalı kanıtlamalar gibisi yoktur. Analojiye dayalı kanıtlamanın kullanımlarından biri, evreni kim ve ne yarattı sorusunda görülür. Kimileri evren bir saat gibi işlediğine göre bir saatçi de olmalıdır görüşündedir. 18. yüzyıl deneyicisi David Hume'un belirttiği gibi bu pek de sağlam bir sav değildir. Çünkü bütünsel anlamda evrenle birebir benzeştirilebilecek bir diğer evren dışında hiçbir şey yoktur ve haliyle analoji, benzeşim, kurmada bu evrenin herhangi bir parçasını kullanmamız gereklidir. Hem neden saat ayrıca diye sorar Hume. Neden evren bir kanguruya benzer demeyelim? Sonuçta saat de kanguru da organik olarak bağlantılı birer sistemdir. Ancak kanguru analojisi evrenin kökeni meselesinde, bu evren bir diğer evrenin üçüncü bir evrenle cinsel birleşmesinden doğmuştur gibi çok farklı bir sonuca yol açacaktır. Analojiye dayanan tüme varımlı kanıtlamada temel sorun, A nesnesinin kimi özelliklerinin B'ye benzemesinden dolayı, aynı A nesnesinin diğer özelliklerinin de B'ye benzeyeceğinin varsayılmasıdır. Oysa illa böyle olması gerekmez. Saat kanıtlaması yakın dönemde doğadaki şeylerin yapısal süper karmaşıklığının, kar tanelerini, göz bebeklerini, kuarkları düşünün, süper akıllı bir tasarımcının varlığını gerektirdiğini öne süren akıllı tasarım teorisi ile yeniden su yüzüne çıkmıştır. Pensilvanya'nın Dover kentinde eğitim komitesi, akıllı tasarımı müfredata evrim teorisine alternatif teori olarak sokmaya kalkıp mahkemeye verildiğinde, davaya bakan hakim John Jones 3, akıllı tasarım savunucularını, "Haydi kardeşim okulunuza dönün" yollu bir kararla reddetmiştir. Hakim nüktedan gerekçesinde, akıllı tasarım kanıtlamasının kusurlu olduğunu kabul edip, "Ama bilim kurgu filmlerinde işe yarıyor" diyen bir profesör gibi savunmanın sözde uzman tanıklarıyla dalga geçmekten kendisini alamamıştır. Analojiye dayalı kanıtlamaların bir diğer sorunuysa farklı bakış açılarıyla tümüyle başka benzeşimlere gidilmesidir. Üç mühendislik öğrencisi, İnsan bedenini nasıl bir tanrının tasarlamış olabileceğini tartışmaktadır. Birincisi, tanrı bir makine mühendisi olmalı der. Şu eklemlere bir baksanıza. İkincisi, hayır der. Bence tanrı elektrik mühendisi. Sinir sisteminde binlerce elektrik bağlantısı var çünkü. Üçüncüsü, yok der. Bence tanrı kesinlikle bir inşaat mühendisidir. Oyun parkının ortasından kanalizasyon borusu geçirmek başka kimin aklına gelir? Sonuçta benzeşime dayanan kanıtlamalar pek tatmin edici değildir. İş Tanrı'nın varlığı gibi temel inançlara geldiğinde beklenen kesinliği sunmayı başaramazlar. Bir filozofun kötü analoji yapmasından beteri yoktur. Liseliler hariç. Aşağıda The Washington Post'ta yayınlanmış, lise kompozisyon ödevlerinde yer almış en kötü analojiler listesinden birkaç örnek göreceksiniz. Yıllar önce zalim kaderin ayırdığı iki aşık, çayırda, biri Cleveland'den saat 18.36'da kalkmış ve saatte 88 kilometre, diğeri ise 19.47'de Topeka'dan kalkmış ve saatte 56 kilometre hızla giden iki tren misali birbirlerine koştu. John ve Mary hiç karşılaşmamışlardı. Onlar birbiriyle hiç karşılaşmamış iki güvercin gibiydiler. Küçük kayık gölde bir bowling topunun ilerleyemeyeceği kadar usulca ilerledi. Tavan arasından dünya dışı bir uluma duyuldu. Ortam tıpkı başka bir kente tatile gittiğinizde, en sevdiğiniz yarışma programı 19 yerine 19.30'da başladığında olduğu gibi ürkütücü ve gerçeküstüydü. Post hoc ergo propter hoc yanılgısı. Bu terimi hiç bozuntuya vermeden ciddi bir yüzle kullanın. Özellikle partilerde epey işinize yarayacaktır. İşin komik tarafı, kendi dilinizde söylemeye kalktığınızda tam tersi etki yaratmasıdır. Bundan sonra öyleyse bundan dolayı. Gel de anla. Bu cümle, bir şey diğerini izlediğine göre o şeyin diğeri yüzünden olduğunu varsayma hatasını anlatır. Gayet açık nedenler yüzünden bu yanlış mantık, eroin bağımlılarının çoğu işe marihuana ile başlamıştır gibi sosyopolitik savlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Söylenen doğrudur ama öte yandan bahsedilen çoğunluktan çok daha fazlası işe sütle başlamıştır. Bazı kültürlerde post hoc hayatı daha eğlenceli kılar. Güneş horoz öttüğünde doğar, öyleyse güneşi doğuran horozun ötüşüdür. Teşekkürler horoz. Ya da şu meslektaşımızın yaptığına bir bakın. Her sabah sundurmaya çıkıyor ve bu eve hiç kaplan gelmesin diye bağırıyor, ardından içeri giriyordu. Sonunda dayanamadık ve sorduk. Niye böyle yapıyorsun? Buralarda kaplan yok ki. Ne dedi dersiniz? Ya gördünüz mü? İşe yarıyor işte. Post hoc fıkraları insani kuruntularla oranla artmıştır. Yaşlı bir Yahudi genç bir kızla evlenir. Birbirlerini çok sevmektedirler. Ancak adam ne denerse denesin, eşini bir türlü orgazma ulaştıramaz. Yahudi kadınlarının cinsel haz almaya hakları olduğundan, çift hahama danışmaya karar verir. Haham dinler, sakalını sıvazlar ve şu öneride bulunur. Şöyle güçlü kuvvetli bir delikanlı bulun. Siz ikiniz sevişirken, bu delikanlı bir havlu alıp sağa sola sallasın. Bu, hanımın fantezi kurmasına yardım edecek ve orgazmı sağlayacaktır. Eve giderler ve hahamın tavsiyesini uygularlar. Yağız bir delikanlıya para verirler ve sevişirlerken havluyu sallamasını sağlarlar. Ancak yöntem işe yaramaz. Kadın hala tatmin olamamaktadır. Şaşıran çift bir kez daha hahama başvurur. Peki der haham adama, o zaman tersini deneyelim. Delikanlı hanımınla sevişsin, sen üzerlerine havlu salla. Çift bir kez daha hahamın önerisine uyar. Delikanlı hanımıyla yatağa girerken yaşlı adam havluyu sallamaya koyulur. Delikanlı pek cevvaldir ve çok geçmeden kadın bağıra çağıra orgazma ulaşır. Yaşlı koca gülümser, delikanlıya bakar ve akılsız der, havlu işte böyle sallanır. Tamam, son bir post hoc fıkrası. Söz. 80'lik bir adam, huzur evinde pembe pantolonlu bir yaşlı hanıma yanaşır ve bugün benim doğum günüm der. Şahane der kadın. Tam yaşını söyleyebileceğime bahse girerim. Ciddi mi? Nasıl? Kolay der kadın, pantolonunu indir. Adam pantolonunu indirir. Tamam der kadın. Şimdi donunu da indir. Adam indirir. Kadın eliyle şöyle bir yoklar ve sen 84 yaşındasın der. Adam şaşırır. Nasıl bildin? Kadın gülümser. Dün söylemiştin. Yaşlı adam en eski numarayı yani post hoc ergo proter hoc'u veya yokladıktan sonra anladı. Öyleyse yoklama yüzünden anladığı yutmuştur. Her seferinde tuzağa düşüren kısım propter kısmıdır. Post hoc ergo propter hoc genellikle bizleri aldatır çünkü işin içinde bir başka nedenin bulunduğunu fark etmeyi başaramayız. New Yorklu bir genç misafir gittiği Louisiana'da kuzeniyle bataklıkları gezmektedir. Kent çocuğu kuzenine sorar. Timsahların fenerle gezenlere saldırmadığı doğru mu? Vallahi der kuzeni, fenerle ne kadar hızlı gezdiğine bakar. Kentli delikanlının hatası, esasen bir prop, aksesuar olan feneri propter sanmasıdır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 40.